Ayrım 10.
Kayseri'de mutasarrıf vekili Süleyman Bey'in at bakıcısı oldum. Beygir tavlasında kalıyordum. Kayseri dışında villası vardı. Atıyla gidip geliyordu işine. Kırmızı rahvan bir attı. Her akşam geldiğimi gezdirirdim, terini soğuturdum. Sonra çekerdim ahıra, indirirdim eğerini, güzelce tımar ederdim. Süleyman Bey çok iyi bir insandı. Hanımı da iyiydi. İki kızı vardı. Harp oluyordu. Esir Yunan askerlerini görürdüm. Angarya'ya götürürlerdi. Süleyman Bey iyi bir adamdı. Ermenileri kestikleri zaman İgoyanya adında bir Ermeni kadını kurtarmış, saklamış, vermemiş aramaya gelenlere. O Ermeni kadın anlatırdı başına gelenleri. 1924'te Andalay'ı olacağına yakın mübadele belli olunca başka yerlerden Kayseri'ye sürgünler getirildi. Kadınların limon gibiydi suratları. Sapsarı. Korkmuşlar. Süleyman Bey o kadınları, çocukları hamama gönderdi. Temizletti, giydirdi. Sonra evlerde kazan kazan yemek pişirtip yedirdi o sürgün kadınlara. Kayseri'de sürgünde 22 ay kaldım. Andalay'ı başlayınca 200 kişiyi Kayseri'den Mersin'e getirdiler. Mersin'de 15 gün gemi bekledik. Daha sonra gemiyle Yunanistan'a getirdiler bizi. Burdur'da kalan kız kardeşlerimi, üvey anamı, bütün Rum kadın ve kızlarını toplamışlar, yayan Antalya'ya indirmişler. Antalya'ya gelirken kimde altın para varsa almışlar. Kafileyi koruyan jandarmalar etraftan gelen soyguncuları engelleyememiş. Sağ kalan kardeşlerimle burada buluştuk. Önce Karacaova'ya gittik. Türkler daha gitmemişti. Ama onlar bizim çektiklerimizi çekmediler. Satılacak ne varsa sattılar, evlerini, tarlalarını olduğu gibi bırakıp gittiler. Sonra Karacaova'dan dağıldık. Ben 1925'te Verya'ya geldim. Aynı yıl evlendim, 18 yaşındaydım. Anam babam ölmüştü. Kaçıp gidecektim Atina'ya. Kız kardeşlerim evlendirdiler. Karım da Burdurluydu. Adı Galip Ronya'ydı. 8 aylıkken öksüz kalmış. Ninesi büyütmüş. Karım çok iyiydi. Çok severdim. Bir kulübede kalırdık. 4 çocuğumuz oldu. Karım 12 sene önce öldü. Kaldım yapayalnız. Türk evleri dağıtılırken evli olmadığımdan bana vermediler. Tuğla fabrikalarında 15-16 saat çalıştım. 8 saat çalışma yoktu o zamanlar. 1935 yılında Komünist Parti'ye girdim. 3 kişiydik. Ayrıca senin vardı 2 kişi, benim vardı 2 kişi. Jandarmalar birini tutarlarsa diğeri kurtulsun diye. Lenin'i okudum. Enver Hoca'yı Mao'yu bilirim. 1940'da İtalyanlarla savaş başladı. 3 çocuğumu, karımı bırakıp savaşa gittim. İtalyanlar gitti, Almanlar geldi. 3 sene askerde kaldım. Açlık, sefalet vardı. Muharebede ölmüş beygirlerin etini yedim. Kışın parmağım dondu. Kestiler. Atina'da 3 ay hasta yattım. Almanlar gitti, başladık kardeş kardeşe vuruşmaya. 1946'dan 1949'a kadar. Oğlum 17 yaşında Almanlara karşı daha çıktı. Almanlar gidince jandarmalar komünistleri tutup eziyet etmeye, öldürmeye başladılar. Millet mecbur kaldı daha çıkmaya. 1949'da partizanlar yenildi. Yurt dışına kaçtılar. Polonya'ya, Macaristan'a, en çok da Rusya'ya, Taşkent'e. 1974'te Karamanlis'in kararıyla geri döndüler. Bu kadar savaş olurken, kardeş kardeşle vuruşurken hiçbir papaz, hiçbir hoca "Durun, ne yapıyorsunuz?" demedi. Bana partizanlara karşı savaş, karakolu bekle diye silah verdiler. Aldım silahı ama tetiğe basmadım. Zenginler rahat rahat uyusun, rahat yaşasın diye tetiğe niye basayım? Neden zenginler gitmiyor savaşa da ben gidiyorum? Ben ırgat adamım. Savaşa gidersem kim bakacak geride kalanlara, dedim. Ayırdılar bizi. 5 kişiydik. Neden karakolu beklemeye gitmediniz diye 25 gün hapise attılar bizi. Çok çektik. Çok. İyi geçinmedik. Muharebelerin içinde doğup büyüdük. Babam bu dünyada ölüm değil zulüm var derdi. Kötü adamlar sebep oldu bunlara. İngilizler fitilledi Yunan'ı. Türkiye'ye git diye. Yaşayıp giderdik memleketimizde. Bunlar başımıza gelmezdi. Caba gitti senelerimiz. Rüzgara verdik senelerimizi. Yaşım 86 oldu. Çok çektim. Parktaki ağaçlara giderim, saatlerimi geçireyim diye. Oturdum mu düşünüyorum. Şimdi seninle konuşuyorum, bir yürek verdin bana. Millete diyorum ki, bakın ben 86 yaşıma girdim. Bugün varsam yarın yoğum. Sizin için çalıştım, çalışıyorum. Uyanın, uyanın gayrı, uyanın. Söylüyorum, söylüyorum da kim anlıyor? Biz mi çıkaracağız yılanı deliğinden diyorlar. Siz çıkarmayacak, öbürü çıkarmayacak da kim çıkaracak? Tabii ki hepimiz bir olup çıkaracağız diyorum. Sen geldin, seninle konuştum, iyi oldum. Bak sana söylüyorum. Gelecek iyi seneler, kardeş olacak kurtla kuzu. Sen geldin, kafamız denk gitti birbirine. İyiydik, sonra ayrıldık. Diyorum, iyi günler gelsin gayrı, iyi sabahlar gelsin. Bu dünyada ölüm değil, zulüm var. Bir gün öleceğiz, bu dünya Sultan Süleyman'a da kalmadı, bize mi kalacak? Bak tekrar söylüyorum, gelecek iyi sabahlar, gelecek iyi günler ama ben görmeyeceğim. Burdurlu Tanasis Bakırcıoğlu ömrünün sonuna kadar umudunu, gelecek güzel günlere inancını yitirmeyen insanlardandı. Gelecek sizlerin bir ömür verdiğiniz güzel sabahlar, güzel seneler, kardeş olacak kurtla kuzu dedim. Fotoğrafını çektim, adresini aldım. Gönder bana fotoğraflarımı. Göndereceğim, hiç merak etme. Kalktık, ayakta zor duruyordu. Koluna girdim, Verya Parkı'na doğru yürürken, seninle konuştum, kafalarımız denk gitti, yüreğime can geldi, gene gel, gene konuşalım dedi yeniden. Yüreğindeki deniz Burdur'dan esen bir rüzgarla dalgalanıyor. Dalgalar bana ve ulu çınar ağaçlarına çarpıyordu. Yaşlılar parktaki ağacın gölgesinde toplanmış. Denizlileri bulabileceğim yerleri sordum. Selanik'te, Katarini'de, Volos'ta, Atina'da bulabileceğimi söylediler. Selanik'te yaşayan iki Denizlili de ailenin telefonunu verdiler. Gene gelmek, gene görüşmek üzere ayrı ayrı vedalaştım hepsiyle. Selanik'e varınca telefon ettim. Konuştuğum yaşlı bayan çekindi, görüşmek istemedi. Otobüs terminalindeki biletçiye muhacirlerin hangi mahallelerde kaldıklarını, yaşlıları nerelerde bulabileceğimi sordum. Adres verdi, tarif etti. Yaşlı muhacirlerin gittiği kahveyi buldum. Karamürsel'in Kulacık köyünden 84 yaşındaki Anastas'la İstanbul Kumkapı'da yaşamış, 1950'de Fener Lisesi'ni bitirmiş, 1968'de Selanik'e göçmüş 74 yaşındaki Yorgi Pantitis'le tanıştım. Kabuk bağlamış bir yarayı açmak, yeniden kanatmak istemediler. Olan oldu, giden gitti, elden ne gelir deyip kapattılar. Yorga Pantitis, Katerini ve Platamona'da çok muhacir yaşadığını, Katerini'de İzmir taraflarından gelenlerin çok olduğunu söyledi, nasıl gideceğimi tarif etti. Mustafa Kemal'in doğduğu evin nerede olduğunu sordum. Hemen şu caddenin üstünde sağda, Türk konsolosluğunun bahçesinde dediler. Platamona'ya gitmeden kitaplarda resmini gördüğüm Mustafa Kemal'in doğduğu evi de gezdim. Ortak bir tarihin silinmez izleriydi görüp yaşadıklarım. Platamona'ya akşam üzeri vardım. Ege Denizi, Olimpos Dağı'nın eteğinde masmavi uzanıyordu. Turistik bir yer olan Platamona'da sokaklarda insandan geçilmiyordu. Bir pansiyon odası kiraladım, yerleştim. 2 gün kimseyi bulamadan dolaştım. Daha bir tek Denizliliyle karşılaşmadım. Hiçbir iz bulamadan Almanya'ya dönmek istemedim. Dönüşümü 1 hafta erteledim. Platamona'nın arka sokaklarında gezerken bir levha gözüme çarptı. Burada Almanca konuşulur ve bilgi verilir. Almanca konuşup bilgi aldım. Sahibi Almanya'da 20 yıl çalıştıktan sonra kesin dönüş yapmış, yardımsever, dost canlısı bir Yunanlıydı. Türkçe bilen, Anadolu'dan gelmiş yaşlı birini arıyorum deyince yardımcı oldu. Var dedi. Baba Yorgo Türkçe bilir. Sinopludur. İstanbul görmüştür. Hemen telefon etti, benden haber verdi. İstersen hemen gidebilirsin, seni bekliyor deyip adresini tarif etti. Sinop Ayancıklı Baba Yorgo. Tek meyveyle bahçe olmaz. Baba Yorgo'nun evi deniz kenarında yeşillikler içindeydi. Bahçe kapısından seslendim. Yorgo baba, Yorgo baba. Birinci kat merdiven başına bir ihtiyar çıktı. Bire kim gelmiş, bire kim gelmiş? Gittim elini öptüm. Evin içindeki çocukları, damadı, gelini, oğlu da dışarı çıktılar. Gördünüz mü elimi öptü. Türktür, bizde adettir. Büyüklerin eli öpülür dedi. Buyur ettiler, akşam üzeriydi. Baba Yorgo hanımını, oğlunu, kızını, damadını, torununu tanıştırdı. Oğlu, hanımı Türkçe konuşuyor, diğerleri Rumca anlatıyordu. İncir tatlısıyla kahveler geldi. Gözlerinin içi gülüyor, güldükçe dişsiz ağzının pembeliği görülüyordu. Kıpır kıpır ne edeceğini, nereden başlayacağını bilemiyordu. Sormaya başladı. Nereden geliyorsun? Ne iş yapıyorsun? Niye geldin buralara? Yanıtladım sorularını. Minoğlu'nun kızlarının emanet çeyizlerinden söz ettim. Denizlileri, Honazlı Minoğlularını aradığımı söyledim. Bravo, okumuş adamsın. Kötü birine benzemiyorsun. Ben mektep yüzü görmedim ama çok seviyorum okumayı. Bırakmadılar okumaya. Kahvelerimizi içerken Baba Yorgo başladı anlatmaya. Babam İnebolulu, anam Sinopluydu. Sinop'ta durmuşuz. Ama esas evimiz Ayancık'taydı. Ayancık ufak yerdi ama çok zengindi. Meyveler, meyveler. Rum çok yoktu. 80-90 aile. Babamın terzi dükkanı vardı. Varlıklıydık, iyiydik. Sonradan işler karışmış. Dayımın büyük bir kayığı vardı. Kendisi de kayık yapıyordu. Bir de arkadaşı vardı. Jandarma kumandanı. Çok samimilerdi. Bir gün, bu akşam aileni kayığa koy, kaç. Ben arkanızda sizi denize açılıncaya kadar bekleyeceğim. Kaçın İstanbul'a demiş. O günlerde 5-6 adam kaybolmuştu. Ortalık karışıktı. Yunanlılar İzmir'e çıkmıştı. Memleketin hali perişandı. Televizyonda siyah beyaz bir film oynuyordu. Yorgo baba hem benimle konuşuyor hem de bir gözüyle filmi seyrediyordu. Filmin bir sahnesinde genç bir bayan türkümü, şarkımı söyledi. Bitince, ne diyor bu şarkı, anladın mı? Hayır, anlamadım. Diyor ki, bir Allah, bir Hristiyan, sen Türk, ben Rum ama ikimiz de kardeşiz her zaman. Eski bir şarkıdır bu, severim. Baba Yorgo, annemi, babamı, kardeşlerimi, karımı, çocuklarımı, köyümü, köyümdeki işleri sordu. Anlattım. Film bitti, televizyonda Dünya Kupası çeyrek finalinde Almanya-Bulgaristan maçı başladı. Tüm dikkatini futbol maçına vererek seyretmeye başladı. Heyecandan yerinde duramıyor. Ben Bulgarları tutuyorum. Almanlar maç öncesi Bulgarları yendik sayıyoruz demiş. Bugün duydum. Belli olmaz kimin yeneceği. Maçtır ama Bulgarlar yenmeli. Maçın biraz sakinleştiği bir anda bana döndü. İstanbul'da 2 yıl Taksim'deki Galatasaray takımında oynadım. Galatasaraylıydım. Fenerbahçe vardı. Bir de Beşiktaş. Hep takip ederim Galatasaray'ı. İyi oynar, diyerek maç merakını nereden geldiğini açıkladı. Gerçekten de maçı Bulgarlar kazandı. Baba Yorgo sevincinden uçuyordu. Uzun uzun maçın değerlendirmesini yaptı. Almanların daha maç yapmadan Bulgarları yendik sayılır sözlerine güldü güldü. Ertesi gün buluşup daha geniş konuşmak üzere ayrıldım. 11 Temmuz 1994 günü öğleden önce Baba Yorgo'nun evinin önünde Ege'nin mavi dalgalarının ve denize girenlerin neşeli seslerinin senfonisi eşliğinde konuşmaya başladık. Baba Yorgo konuştukça açıldı. Açıldıkça bilincinin derinliklerine daldı. Sesi denizin dalgaları gibi alçalıp yükseliyordu. Olayları sıralıyor, yorumluyor, sonuçlar çıkarıyordu. Akşam söyledim, babam terziydi, Ayancık'ta duruyordu. Ben 1906'da doğmuşum. Ayancık'ta büyüdüm, İstanbul'a kaçtığımızda 14 yaşındaydım. Dayım kayık yapıyordu. Köyde çiftliği vardı, zengindi. Ayancık'ta 80-90 hane Rum'un dışında Türkler ve Ermeniler yaşıyordu. Çevre köylerde Çerkezler vardı. İyi geçiniyorduk, kardeş gibiydik. Harp başladı, babamı askere aldılar. Bize dayım bakmaya başladı. Karışıklıklar oluyordu. İnsanlar kayboluyor, birer ikişer gidenler geri dönmüyordu. Ermeni komşumuz kasap Agop çok varlıklıydı. Çizme giyerdi. Bir gece jandarmalar götürmüş. 15 gün sonra ölüm haberi geldi. Bir gün baktım, Agop'un çizmeleri jandarmanın ayağında. Hemen tanıdım. Koştum anneme haber verdim. Bak anne, Agop'un çizmelerini jandarma giyiyor. Annem korku içinde fısıldadı. Sus oğlum sus, kimse duymasın. Kimseye de söyleme. Korkmaya başladık. Korku vardı her yerde. Bir yıl kadar sonra Ruslar bahar ayında Trabzon'u işgal etti. Karışıklıklar daha da arttı. Ruslara yardım edebilirler düşüncesiyle Karadeniz sahilinde yaşayan Rumları 1916 Nisan'ından sonra Anadolu içlerine Çankırı, Kastamonu, Amasya, Taşköprü, Boyabat gibi şehirlere menfiye yani sürgüne gönderdiler. Biz ailecek Çankırı, Kastamonu ve Amasya'yı gördük. Bizi yerleştirdikleri evler boş Ermeni evleriydi. Sahiplerinin nereye gittiklerini sorduk. Ermenilerin başına gelenleri duyunca Ermeniler gitti, şimdi sıra bize geliyor diye çok korktuk. Ama bizim büyükler, Ermenilerin arkasında kimse yok, devletleri de yok. Bizim arkamızda koca Yunanistan var. Ermenilere yaptıklarını bize yapamazlar diye düşünüyorlardı. Aradan bir yıl kadar geçti. Ruslar Trabzon'dan çekilip gitmişler. Biz de geriye evlerimize döndük. Ama her şey gitmiş, her şeyimiz yağmalanmıştı. Huzurumuz hiç kalmadı. Yolunu bulan birer ikişer İstanbul'a kaçıyordu. Savaş bitti, Türkler kaybetti. İngilizlerin fitillemesiyle Yunanlılar İzmir'e çıktı. Oradaki Rumlardan asker almaya başladı. Bizim taraflardan kimse Yunanlılara asker olmadı. Türkler Yunanlıları, Yunanlılar Türkleri öldürüyordu. Çok kan döküldü. Tam o günlerde başımıza Topal Osman belası çıktı. Topal Osman'ı biliyor musun? Topal Osman, Balkan Harbi'nde Makedonya'ya Bulgaristan taraflarına gitmiş. Orada ne olmuşsa olmuş, bir ayağı topal kalmış. Dönüp gelmiş memleketi Giresun'a. Etrafına eşkıya toplayıp, tüm Rumları temizleyeceğim diye başlamış asıp kesmeye. Rum köylerini yakıp yıkmaya. O zaman Türkiye, Dünya Harbi'nde yenilmiş. Memleketin hali perişan. Topal Osman'dan herkes çekiniyor. Rumlar da korkuyor, Türkler de. Ama sadece Rumlara, Rum köylerine vuruyor. İşte bu Topal Osman etrafındaki eşkıyalarla ayancığı basıp ayancığın çok zengin bir Rumundan 5000 altın lira istiyor. Bunlar üç kardeşti. Kostav, Vasili, bir de Yorgi. En küçükleri Yorgi 8-9 yaşlarındaymış. Yorgi gizlice kaçıyor, yakındaki Çerkez köyüne haber veriyor. Çerkezler atlarını atlayıp geliyorlar tüfekleriyle ayancıya. Çeviriyorlar Topal Osman'ı. Bire pezevenk, buldun silahsız insanları, zorbalık ediyorsun. Çık dışarı diyorlar. Vuracaklarmış ama kaçıp kurtuluyor. Çerkezler koruyordu bizi. Daha sonra çok kötülük yaptı Topal Osman. Geliyordu Rum köylerine, çağırıyordu muhtarı. Kaç hane var bu köyde? 60 hane. Hane başına 10 altın lirayı bir saat içinde derhal toplayıp getir. Getirmezsen köyü yakarız. Dediği yapılmazsa yakıyordu köyleri. Biz Yunanistan'a geldikten sonra Mustafa Kemal'in Topal Osman'ı öldürttüğünü duyduk. O zamanlar bir daha gelmesin geriye, gelmesin. İşlerin karıştığı bir zamandı. 5-6 Rum ortadan kaybolmuştu. Dün anlattım. Dayımın çok samimi olduğu bir jandarma kumandanı vardı. Dayımı uyarmış. Bu akşam tüm haneni kayığa koy, kaç demiş. Ben iskelede, sen açılıncaya kadar bekleyeceğim. Kaçın hemen İstanbul'a. Sonra ben de yardım edemem sana. Durmayın, kaçın. Babam hala askerdi. Yunanlılar İzmir'e gelmişler. Harp başlamıştı. Yıl 1920. Dayım doldurdu hepimizi kayığına. Gece kaçtık ayancıktan. İstanbul'da Kumkapı'daki akrabalarımızın yanına sığındık. Rahatımızı bulduk. Dayımın biri Kapalı Çarşı taraflarında jandarma elbisesi dikiyordu. Ben Karaköy'de Yüksek Kaldırım taraflarında bir ayakkabıcı dükkanında çalışmaya başladım. Her gün yürüyerek Kumkapı'dan Tahtakale'ye, Tahtakale'nin aşağısındaki Kantarcılara, oradan da Galata Köprüsü'nü geçip Karaköy'deki dükkana varıyor, akşamları da aynı yoldan geri dönüyordum. Köprü açılıyor, vapurlar geçiyor. Bakardım, merakla nasıl açılıp kapandığına, duran kalkan vapurlara. O zamanlar daha 16 yaşındaydım. Bir gün gene oralarda dolanırken bir ses duydum. Yorgo, Yorgo. Etrafa bakıyorum, hangi Yorgo bu? Yorgo, Yorgo. Bir de bakıyorum ki babam. Bire babam benim, bire babam. Ben buradayım, bu vapurdayım. Hemen Kapalı Çarşı'daki dayıma koştum. Dayı, böyle böyle, babam vapurdadır, çıkaralım. Dur Yorgo, ne diyorsun sen? Babamı gördüm köprüde, babam vapurun içinde. Sus, duyurma herkese. Hemen gittik dayımla köprüye. Babam vapurun içinde. Görüştük, el salladık birbirimize. Babam benim, babam vapurun içinde. Dayım düşünmüş, taşınmış, nasıl kurtarabiliriz diye. Bir jandarma bulmuş. Sana 16 lira var. Bak, onu çıkaracaksın dışarıya. Olur demiş. Babamı kaçırdık. 2 yıl daha İstanbul'da kaldık. Çalışıyorduk, iyiydik. İstanbul güzel yerdi. Galatasaray'da futbol oynamaya başladım. Pazar günleri vapurla Kadıköy'e geçer, plaja giderdik. Plaj temiz, deniz güzeldi. Sonra vapurla adalara giderdik. Gözlerim yanmazdı denizde. Tophane'den sonra Beşiktaş gelir. Boğaz çok güzeldir. Arnavutköy, Bebek, Sarıyer, güzelliğine doyum olmazdı. 1923'te Andalay'ı oldu. Biz İstanbul'da kalmak istiyorduk. Fakat jandarmalar İstanbul'un yerlisi olmayan Rumları arıyor, yakaladıklarını Yunanistan'a gönderiyordu. İstanbul'da kaçak kaldık bir müddet. Bu yüzden bir yıl geç geldik Yunanistan'a. İstanbul'dan Selanik'e Sinoplular, Ayancıklılar hep beraber geldik. 6 ay Selanik'te kaldık. Sonra babam ve diğer Ayancıklılar nereye yerleşelim diye düşündüler. Ayancık'a benzer bir yer arıyorduk. Arkasında dağ olsun, önünde deniz. Dağ korusun bizi, deniz bereket versin. Deniz aç koymaz insanı. Geldik Platomona'ya. Arkasında başı karlı, yemyeşil Olimpos Dağı. Önünde masmavi deniz. Tamam dedik. Tam Ayancık gibi burası. 1924 yılının Ekim ayıydı Platamona'ya geldiğimizde. 2 sene çadırlarda kaldık. Kilisenin aşağılarında yerliler duruyordu. Biz yukarı tarafa, deniz kıyısındaki bataklık, balkanlık yere yerleştik. O zamanlar buralar bir Türk'le bir Yahudi'ye aitmiş. Bakımsızlıktan dağ olmuştu her yer. Hükümet 1926'da tek katlı, 2 haneli evler yapıp dağıttı. Sonra toprak da verdiler. Başladık çalışmaya.